Ayrım 2. Neden öldürüldüler? Orhan Tüleylioğlu. Sayfa 19. Taylan Özgür. 23 Şubat 1948, 23 Eylül 1969. Mustafa Taylan Özgür öldürülen ilk 68'de değildi. Ama karanlık güçlerin bilinçli ve planlı bir şekilde öldürdüğü ilk 68'de devrimciydi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencisi olan Taylan Özgür, dönemin devrimci gençlerinin en ataklarından birisiydi. Kitlelerin güvenini kazanmayı bilen, özveri sahibi ve mücadeleden kaçmayan yiğit bir kişiliğe sahipti. Taylan Özgür, ODTÜ Sosyalist Fikir Kulübü üyesiydi ve Sosyalist Fikir Kulübü'nce düzenlenen köy çalışmalarına ilk katılan ve başarılı sonuçlar elde eden öğrencilerdendi. Taylan Özgür, 6 Ocak 1969'da Amerikalı Büyükelçi Robert V. Comer'in makam arabasına ODTÜ'de yakan devrimci gençlerden biriydi. O sırada Vietnam Savaşı vahşi bir şekilde devam ediyordu ve 68 gençliği direnen Vietnam halkının yanında yer alıyordu. Comer, daha önce Amerika Vietnam Büyükelçisi olarak görev yapan ve pasifikasyon hareketini, yani her türlü işkence, şiddet ve baskı ile Vietnam halkının sindirilmesi hareketini yöneten kişiydi. 12 yıldır CIA için çalışan Vietnam, 20 bine aşkın insanı öldürümüyle sonuçlanan projenin yürütücüsü ve sorumlusuydu. Vietnam kasabı olarak ün yapan Comer'in Ankara'ya büyükelçi olarak atanmasını devrimci gençler büyük bir tepkiyle karşıladılar. Comer'ı getiren uçağı karşılamak üzere ODTÜ ve Ankara Üniversitesi öğrencisi gençler 28 Kasım 1968 Perşembe günü dersleri boykot ederek Esenboğa Havaalanı'na gittiler. Comer'i karşılamaya gelen resmi protokolün aksine gençlerin elinde çiçek buketleri değil, çürük yumurta ve domatesler vardı. Comer havaalanı binasına uğratılmadan iniş pistinin ucundan alınarak gizlice şehre götürüldü. Comer, rektör Kemal Kurdaş'ı ziyaret amacıyla 1969 model Cadillac marka siyah renkli 06CA001 plakalı makam otomobiliyle 6 Ocak 1969 Pazartesi günü saat 12.30'da geldiği ODTÜ'de protestoyla karşılandı. Tüm dünyayı ayağa kaldıracak eylem o gün ODTÜ'de meydana gelecekti. Rektörlük önüne park etmiş olan Comer'ın otomobilin çevresinde toplanan öğrenciler, Comer ve Amerika aleyhine slogan atmaya başladı. Daha sonra öğrenciler, uzun bir çelik boruyu manivela gibi kullanarak Comer'ın otomobilini ilk önce yan, sonra ters çevirerek ateşe verdi. Ateş alan otomobilin etrafında binlerce ODTÜ'lü Amerikan emperyalizmini, Comer'i ve Comer'in ODTÜ'ye gelmesine izin veren rektör Kurdaş'ı saatlerce protesto ettiler. ODTÜ'de yakılan araba devrimci gençler tarafından 2. Milli Kurtuluş Savaşı'nın meşalesi olarak adlandırılıyordu ve Türkiye'nin her yerinde birbiri ardına anti-emperyalist gösteri ve etkinlikleriyle Amerika emperyalizmi, Comer ve işbirlikçi iktidar protesto ediliyor, bildiriler ve özel gazetelerle Comer olayı ve nedenleri halka anlatılıyordu. Otomobili yakan öğrenciler gazetecilere hareketlerinin nedenini Vietnam'da pasifikasyon hareketini idare eden bir kişi, devrimci Türk talebelerin bulunduğu bir üniversiteye elini kolunu sallaya sallaya giremez şeklinde açıkladılar. Comer ise basın açıklamasında şunları söylüyordu. Müttefik bir ülkenin temsilcisinin büyük bir Türk üniversitesi rektörü tarafından öğle yemeğine davet edildiği bir sırada otomobilinin ufak bir müfrit grup tarafından ateşe verilmesi gerçekten üzücü bir husustur. Rektör Kemal Kurdaş Comer olayını anlatıyor. Kemal Kurdaş 1961 yılında ODTÜ'de rektör olarak göreve başladı. 8 yıl boyunca rektörlük görevini yürüten Kemal Kurdaş, ODTÜ Yıllarım adlı kitabında Comer olayına geniş yer verdi. Kurdaş'ın anlatımına göre Comer ismini övgüyle duyduğu bir üniversiteye gelmek istediğini rektöre 3. kez söylüyordu. Rektör Kurdaş, dışarıda onun aleyhinde inanılmaz bir tahrik, kötüleme hareketi devam ediyordu. Bu fırtına estikçe Comer'a fazla yaklaşamazdım. Ama üniversiteme 7.7 milyon dolar yardım yapacak, 5 yıl sonra bir daha o kadar yapmayı prensiple kabul eden bir devletin elçisine karşı uzakta duramazdım, diye kendini savunuyordu. Sonunda elçi yemeğe davet edildi. Bundan sonraki gelişmeleri Kurdaş kitabında şöyle anlatıyordu. 6 Ocak 1969 Pazartesi günü için vereceğimiz yemeği rektörlük binasında Akademik Konsey'in toplantı salonunda hazırlattık. O gün rektörlüğe evvela deken arkadaşlarım geldi. Rektör yardımcıları da zaten binada hazır bekliyorlardı. Misafirin kim olduğunu bir kişi sordu. Şimdi gelecek göreceksiniz diyerek bir ipucu vermekten kaçındım. Saat 12.20'yi biraz geçerken Büyükelçi Komur'un arabası rektörlüğe ulaştı. Ben elçiyi rektörlük katının üst basamaklarında karşıladım. Kendisini alıp arkadaşların bulunduğu salona götürdüm. Hepsini Komur'u tanıttırdım. Genç ve dinamik bir adam, belli ki zeki, arkadaşlarla sohbete daldı. Fakat aradan 15-20 dakikaya ya geçti ya geçmedi. İçerideki arkadaşlar bana geldiler. Efendim, malum, öğrenciler rektörlük etrafında toplanıyorlar. Haberini verdiler. Hemen gidin şoförü bulun. Arabayı alıp fidanlığa götürsün. Bizden de bir kişi yanına katın. Fidanlıkta beklesinler talimatını verdim. Arkadaşlar gittiler ve hemen geri geldiler. Efendim, öğrenciler şoförü tehdit edip otomobilin anahtarını elinden almışlar. Şoför şaşırmış bir halde bir tarafta duruyor dediler. Bunun üzerine idareci arkadaşları yanıma alıp aşağıya indim. Beni gören bir kısım öğrenci kütüphanenin yanından yukarıya doğru kaçıştı. Geri kalanların üzerine de ben yürüdüm. Pas alanını istedim. Büyük bir kısmı itiraz etmeden çıkarıp verdiler. Onlar da biraz şaşkın bir haldeydi. Ben pas alanını isteyince pekala kaçıp gidebilirlerdi. Ama çıkardılar pas alanını verdiler. Pas alanın toplanması bitince dağılın buradan emrini verdim. Dağıldılar. Veya dağılıyor gibi yaptılar. Ben de yukarı, Komur ve arkadaşlarının bulunduğu salona geri döndüm. Misafirlerimizi yemeğe davet ettim. Masaya oturduk. Fakat çok geçmeden kötü haberler birbiri ardından gelmeye başladı. Öğrenciler gene toplanıyorlar. Çok kalabalıklaştılar. Arabanın etrafındalar. Malum, grup hepsi oradalar. Arabayı devirmeye çalışıyorlar. Camını kırdılar, devirdiler. Arabayı şişliyorlar, arabayı yaktılar. Saat 13.15 dolaylarında. Hepimiz masadan fırladık, arabayı gören rektörlüğün makam odasının pencerelerine yığıldık. Araba gerçekten yanıyor, etrafı öğrenci kaynıyor. Yanan arabayı bir iki dakika seyrettik. O sırada rektörlük telefonu çalıp açıp bana verdiler. Bir komiser sizi arıyor efendim. Telefonu aldım. Buyur kardeşim dedim. Karşımdaki kendisini tanıttı. Komiser bilmem kim. İsmi hatırımda kalmadı. Söylediği şu. Komiser, efendim arabayı yaktılar. Ben, evet gördüm. Komiser, müdahale edeyim mi? Ben, neyle edeceksin? Komiser, yanımda adamlarım var. Ben, sen neredesin? Komiser, mimarlık fakültesindeyim, 35 numaralı odada. Bu rakam 33'te olabilir. Ben, benden izin almadan üniversiteye nasıl girdin? Komiser, amirlerim emir verdi, girdim efendim. Ben bir saatten fazla bir süredir buradayım. Ben, ya... Demek ki emniyet Büyükelçinin üniversiteye geleceğini ve geliş saatini biliyordu. Burada bir olay çıkacağını tahmin ediyordu veya belki de biliyordu. Onun için de üniversiteye bir önce ekipte yerleştirmişler. Telefonda komiser soruyor. Efendim, müdahale edeyim mi? Cevabım. Olay şu ana kadar bir araba yakılmasından ibaret. Şimdi sen müdahale edip kan mı çıkarmak istiyorsun? Masum bir öğrenci ölürse ben bunun hesabını hayatımın sonuna kadar veremem. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde kan akıttırmam. Otur oturduğun yerde. Sonra da sessizce kimseye görünmeden üniversiteden çık. Komiser çaresiz. Peki dedi. Telefonu karşılıklı kapadık. 3-4 dakika geçmişti ki ikinci bir telefon. Saat 13.20 olabilir. Bu defa beni arayan İçişleri Bakanı Faruk Sükan. Telefonda bir bacağı koparılmış kedi gibi bağırıyor. Sükan, rektör Elçin'in arabasını yaktın. Ben, hayır ben yakmadım. 5-10 manyak öğrenci yaktı. Sükan, sen yaktırdın. Ben, hayır öğrenciler yaktılar. Ben bu üniversiteye karşı işlenmiş vahim bir hata, hatta ihanet olarak kabul ediyorum. Sükan, sefiri kandırıp oraya davet ettin, tuzağa düşürdün. Ben, hayır ben davet etmedim, ısrarla o gelmek istedi. Sükan, ben şimdi oraya müdahale edeceğim. Bütün gücümle üniversiteye giriyorum. Ben, ne ile gireceksiniz? Sükan, karşınızdaki mobil istasyonunda 250 polisim var. Onlarla gireceğim. Ben, Faruk Bey, ben polisinizi üniversiteye sokmam. Polis bu anda üniversiteye girerse mutlaka kan çıkar. Arabanın etrafında 200-300 tane çocuk var. Bunların belki 10-15'i olaya karışan zorba, diğerleri masum öğrenci, seyirci. Ama hepsi genç ve heyecanlı. Bu ortamda polis üniversiteye girerse burası bir muharebe meydanına döner. Belki onlarca masum öğrenci hayatını kaybeder. Ben kimseye bunun hesabını veremem. Onun için kesin olarak söylüyorum, polisin üniversiteye bir adım bile atmasına izin vermiyorum. Sükan, ben gireceğim. Ben, giremezsin. Girersen karşında evvela beni bulursun. Sükan, elçi orada, hayatı tehlikede. Ben, elçinin hayatı ve emniyeti benim teminatım altındadır. Beni öldürmeden kimse ona dokunamaz. Burada işler kontrol altına aldıktan sonra elçiyi elçiliğe şahsen ben götüreceğim. Sükan homurdanarak telefonu kapattı. Sükan'la telefon konuşmamız bittikten sonra Komur'la bir kenara çekip durumu gözden geçirdik. Komur olayı sükunetle değerlendirmiş gözüküyordu. Üzüldüğünü söyledi, beni teselli etti. Bir nevi ben sebep olduğum gibi bir havada konuşuyordu. Bense Komur'dan çok daha fazla kızmış ve üzülmüş haldeydim. Olayı Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne bir ihanet, bir delilik olarak görüyordum. Bu zorbalığa karşı kanın pahasına da olsa direnme kararındaydım. Komur'a dedim ki, ''Ekselans, bu zorbalara karşı azmimizi, kararlılığımızı gösterelim, direnelim. Teklifim şu, programımızı değiştirmeyelim. Şimdi hiçbir şey olmamış gibi yemeğe oturalım, yemeğimizi bitirelim. Yemekten sonra isterseniz birlikte müzeyi gezeriz.'' Pek istekli olmadı. Sonra ben sizi ve arkadaşlarınızı benim arabamla sefarete götürürüm. Komur teklifimi kabul etti. Yemeğe oturduk. Ben yemek arasında kısa bir basın toplantısı da yaptım. Olayı şiddetle kınadım. Failleri belirlediğimizi, bunları savcılığa bildireceğimizi, haklarında da disiplin tahkikatı yapacağımızı söyledim. Gerçekten de olayın faillerini kolayca tespit edebilmiştik. Personelden bir arkadaşımız tesadüfen olayı baştan sona filme almıştı. Ortada bir sürü görgü tanığı vardı. Herkes gördüklerini 5-10 dakikada kağıda dökebildi. Yemek uzunca sürdü. Saat 15.30'dan sonra ben Büyükelçi Komur'u alıp arabamla sefarete götürdüm. Eskişehir yoluna çıkmadan arabayla üniversite etrafından çevre yolunda bir tur attırdım. Zorbalığa pabuç bırakmadığımı dosta düşmana karşı anlatmak istiyordum. Sefarette Komur'dan dostça ayrıldık. Ben acele üniversiteye döndüm. Sefarete giderken akademik konseyi saat 16.30 için toplantıya çağırmıştım. 16.30'da toplanan akademik konsey oy birliğiyle olayları şiddetle kınayan bir karar aldı. Konseyin kararı şu cümlelerle bitiyordu. Olaya katılanlar hakkında kamu kavuşturmasının yanı sıra üniversitenin yetkili organlarınca da işlemlere derhal başlandığını kamuoyunda duyururuz. Olaydan sonra 3000 ODTÜ öğrencisi rektörlüğe dilekçe vererek Komur'un arabasını biz yaktık diyerek tutuklanan arkadaşlarının serbest bırakılmasını ya da kendilerinin de tutuklanmasını istiyorlardı. Komurcuların vekilliğini 100'den fazla avukat gönüllü olarak üstlendi. Yargıladıkları TCK 118 madde iki ülke arasına açılması ve savaşa neden olunmasını içermekteydi. Savaş çıkarsa idam çıkmaz da sadece ara açılırsa müebbet hapis cezası öngörüyordu. Avukatlar bu olayın Türk-Amerikan dostluğunu zedeleyip zedelemediğinin Amerika Dışişleri Bakanlığı'na sorulmasını istedi. Gelen yanıtta bu hareket iki dost ve müttefik Amerika ve Türk hükümetleri arasındaki dostluk ilişkilerini daha da kuvvetlendirmiştir deniyordu. Bunun üzerine 128. madde düştü, gençler toplu ısrar suçundan 6 ay ceza alarak tahliye edildi. Vietnam pasifikasyon uzmanı Amerika Ankara Büyükelçisi Komur 28 Kasım 1968 günü olaylı olarak geldiği Türkiye'den 7 Mayıs 1969 günü ayrılmak zorunda kaldı. 1969 yılının Eylül ayında İstanbul Üniversitesi Öğrenci Birliği seçimlerinde sağcılarla dev genç arasında kıyasıya bir iktidar mücadelesi söz konusuydu. Deniz Gezmiş Ankara'daydı ve aranıyordu. Deniz Gezmiş bu kritik seçimde orada olmak istiyordu. Deniz Gezmiş, Taydan Özgür ve bazı arkadaşları ile İstanbul'a gittiler. Deniz Gezmiş 23 Eylül 1969'da yakalandı. Deniz'in yakalandığı gün Mustafa Taylan Özgür, Beyazıt Meydanı'nda sırtından vurularak öldürüldü. Taylan Özgür'ün öldürüldüğünü öğrenen ve 24 Eylül 1969 Çarşamba günü sabah saat 10'da ODTÜ'de Atatürk Anıtı'nın önünde toplanan devrimci öğrenciler İstiklal Marşı'nı söyledikten sonra Mustafa Taylan Özgür için 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu. 9 aydır polis tarafından aranan Sinan Cemgil törende özetle şu konuşmayı yaptı. Bir devrimci kardeşimiz polis kurşunu ile kahpece öldürülmüştür. Devrimci şehitlerin matemini tutacak zamanımız yoktur. Zira bu tip olaylar Milli Kurtuluş Savaşı içinde olağandır. Devrimcilerin postunu ucuza satmayacağız. Türk Milli Mücadelesi içinde devrimciler birer birer gidebilirler. Gün gelecek, Türkiye'nin bağımsızlığı ve kurtuluşu için gerekirse hepimiz vurulacağız. Bunlar bizi korkutmuyor, üzmüyor. Ancak kinimiz bileniyor. Taylan Özgür'ün ardından matem tutmayacağız. Mersiyeler düzmeyeceğiz. O 24 saatin devrime adamış bir kişiydi. O bu yolda öleceğini biliyordu. Ama emperyalizme, savaş uğruna ölmek şerefli bir ölümdür. O savaşın ilk kıvılcımlarını yakanlardan birisidir. Artık faşist kanunlar onu içeri tıkamayacaklardır. Yapılacak çok işlerimiz var. İkinci Kurtuluş Savaşı'nın ilk kurşunlanan devrimcilerinden sonra bizler de düşebiliriz. Bunu korku değil, varacağımız şerefli bir nokta olarak kabul ediyoruz. Taylan, Komar'ın arabasını yakarak devrim için ilk kıvılcımı atmıştı. Bu kıvılcım devam ettirilecektir. Türkiye'de SİHA artık bir adam temizleme kampanyası açmıştır. Yılmıyoruz, korkmuyoruz. Olay yerinde pek çok görgü tanığı vardı. Görgü tanıklarından Nimet Oral olayı şöyle anlatıyordu. Öğleye yakın, tahminen 12-13 arasında kalabalığın gürültüsünü andırır bir sesle yanımda kız kardeşim Kıymet Elbaşı ile beraber caddeye bakan bu odaya koştuk. Beyazıt Meydanı'nın bu tarafa bakan ağzında bir kaynaşma vardı. Birden üzerinde kırmızı atlet bulunan ve bugün Taylan Özgür olduğunu öğrendiğim atlilik yapılı bir gencin yıldırım hızıyla yokuştan aşağıya doğru koştuğunu gördüm. Çok hızlı koşuyordu. Gencin 10 metre kadar gerisinde elinde tabanca, önde koşan gence yetişmeye çalışan bir kişi daha koşuyordu. Nimet Oral katili şöyle tarif ediyordu. Üzerinde kahverengi, sütlü, kahverengi bir ceket vardı. Orta boylu, başı açık, fakat yan tarafları az saçlı, kumral sayılan kemerli burunlu, pehlivan yapılı, sağlam görünüşlü bir adamdı. Tam apartmanın önünde aradaki mesafe yine 10 metre kadardı. Arkadaki adamın elindeki silahın ateşlediğini gördüm. Genç, aynı anda köşeyi dolmuş için bekleyen arabanın boş bir arabaydı zannedersem, üzerine çarparcasına kapandı. Yıkılır gibi geri döndü, kıvrıldı. Kaldı olduğu yerde. Bu anda arkadaki adam birkaç adım arkasındaydı. Bir silah sesi daha duyuldu. Genç böğrünü tutarak yerde hareketsiz kaldı. Adam elindeki tabancası bir tur attı gencin etrafında. Sonra arka cebine koydu silahını. Ellerini sildi birbirine. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi caddeyi meydana birleştiren kalabalığın arasında kayboldu. Nimet Oral, polis Taylan'a gözümün önünde kıydı diyerek isyan edercesine şunları söylüyordu. Beni çileden çıkaran işte bundan sonrasıydı. Genç yerdeyken 30-40 kadar toplum polisi çıktı. Marmara sinemasının arkasından. İnanamayacaksınız ama köşedeki meydandaki gelenleri gördükleri halde silahını cebine yerleştirip sessizce oradan uzaklaşmakta olan adama aldırış bile etmediler. Sadece kalabalığın etrafını sardılar, halkı dağıttılar. Taylan hemen orada ikinci sıradaki arabaya kondu ve götürüldü. Taylan'ın katilinin kimliği kısa sürede belirlendi, polisti. Taylan'ı vuran polisin üzerinde Komar'ın arabasını yakmaktan sanık olanların listesinin bulunduğu tespit edildi. Lisan Çakıcı adlı polis memuru yargılandı ancak delil yetersizliğinden beraat etti. O olaya tanık olan kişiler Taylan'ın önceden planlı bir şekilde öldürüldüğünü anlattılar. Cinayet birçok yönüyle aydınlandığı halde hiçbir zaman katilden hesap sorulmadı, sorulamadı. Yurt dışına kaçırıldı, cinayet dosyası kapatıldı, cinayete faili meçhul denildi. 3 Mart 1972 Pazartesi günü saat 14 sularında avukat Erşen Şansal, Kemal Yücel, Sadık Akıncılar ve Halit Çelenk, Deniz, Yusuf ve Hüseyin ile görüşmek amacıyla Mamak Askeri Cezaevine gider. Avukat Halit Çelenk ilk olarak Deniz'le görüşür. Deniz'in bir isteği de şu olur. İnfazlardan sonra üçümüz de yan yana Taylan Özgür'ün Cebeci'deki mezarının yanına gömsünler. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının Cebeci mezarlığında yatan Taylan Özgür'ün yanına gömülme istekleri uygun görülmedi. İkinci ayrımın sonu sayfa 31.